Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki üyelik müzakereleri 7. yılını doldururken Ankara'nın AB hedefinden uzaklaştığına dair yorumlar yapılıyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye İlerleme raporunu yayınlamasına çok az bir zaman kalmışken, Türkiye-AB ilişkilerindeki son durum değerlendirmesini AB uzmanı Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent Senem Aydın Düzgit'ten alıyoruz. Merhabalar Senem Hanım.
Merhaba, buyurun.
Çok temel bir soruyla başlamak istiyorum. Siz Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerde son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türk hükümetinin AB üyeliği konusundaki kararlılığı azaldı mı sizce?
Şimdi Türkiye-AB ilişkilerinde son döneme bakarsak aslında şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bir yandan siyasi olarak Avrupa Birliği üyeliğine verilen önemin gittikçe azaldığını, Türkiye'nin rotayı Avrupa'dan ziyade kendi bölgesine, özellikle Orta Doğu'ya ve yakın komşuluk bölgesine kaydırdığını görüyoruz güneyde. Dolayısıyla siyasi söylemin AB'den uzaklaştığını söyleyebilmemiz mümkün. Ancak öte yandan bir de işin kağıt üzerinde yürüyen müzakereler boyutu var. Şimdi normalde yine biliyorsunuz siyasi nedenlerden ötürü müzakerelerin üzerinde çok ciddi engeller var. Artık 2006 yılından beri hiçbir müzakere başlığı kapanamıyor. Açılabildiği halde kapanamıyor. Yaklaşık son 2 yıldır zaten yeni bir müzakere başlığı da açılmadı. Yani baktığınızda aslında yine orada da yine siyasi nedenlerden kaynaklanan bir tıkanma söz konusu. Ancak bir de şöyle bir gerçek var. Yani Avrupa Birliği Bakanlığı'na gittiğinizde ya da şu anda gözden geçirilen müzakereler sürecinde kabul edilen yeni mevzuatlara, kanunlara baktığınızda aslında bir yandan da kimsenin çok fazla fark etmediği ve ilerleyen ve idari ve bürokratik bir süreçten bahsediyoruz. Yani bir yandan belli politika alanlarında bir uyumlaşma ve ilerleme söz konusu. Daha çok tabii teknik müzakere başlıklarından ve teknik konulardan bahsediyorum burada. Ama öte yandan da siyasi olarak bakıldığında özellikle Türkiye'nin dış politika vizyonunda ve söyleminde de buradan bir uzaklaşma olduğunu söylemek mümkün. Nitekim yani bu uzaklaşma da aslında Başbakan Erdoğan'ın yeni işte AKP kongresindeki, AK Parti kongresindeki konuşmasında söyledikleri değil sadece. Bundan öncesi de var. Hani çok da fazla öteye gitmeye de gerek yok. Örneğin en son genel seçimlerden sonra yapmış olduğu konuşmada dahi, o balkon konuşmasında dahi vurgu daha çok Orta Doğu'yaydı. Orta Doğu'nun haklarınaydı. Çok da fazla Avrupa'ya ilişkin mesajlar yoktu. Nitekim bu söylemin aynen devam etmekte olduğunu, sürdüğünü söyleyebiliriz. Ancak bu tabii dediğim gibi siyasi olarak böyle ama idari ve bürokratik olarak öte yandan bir bu yandan siyasi durum böyleyken AB Bakanlığı kuruldu örneğin. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Bakanlığı çevrildi. Mesela bunu açıklamakta oldukça zorluk çekebiliyor. Hani sürecin tamamen durduğunu iddia edildiği takdirde bu kişiler. Yani iki taraflı bir süreç söz konusu.
Peki yakında açıklanacak olan ilerleme raporu ile ilgili beklentiniz nedir? Geçen seneye göre farklılıklar bekliyor musunuz?
Yani aslında şunu da söylemek lazım. İlerleme raporlarını incelediğiniz zaman özellikle de 2006 yılından bugüne baktığınızda birbirlerinden çok da büyük ölçüde farklılaşmadığını söylemek mümkün. Şimdi bunu neden söylüyorum? Şundan ötürü söylüyorum. 99 ve 2005 arasında çok ciddi bir AB reform sürecinden geçti Türkiye. Ve bu süreçte çok ciddi yasal bazı değişiklikler yapıldı. Bazı politika alanlarında bu yasal değişiklikler uygulamaya da yansıdı. Ancak 2005'ten sonra ve yani belki de buna 2006'dan sonra da diyebiliriz. Bu reform sürecinin çok ciddi bir durgunluğa ulaştığını, sekteye uğradığını söylemek mümkün. Dolayısıyla özellikle 2005 ve 2006 yıllarından sonra çıkan ilerleme raporları neredeyse birbirinin tekrarı gibi görünüyor. Yani ben bizzat çalışmalarımda incelediğimde gördüğüm manzara bu. Bu seneden de beklediğim aslında biliyorsunuz birçok çevreden işte ne en kötü ilerleme raporu geliyor gibilerinden bazı felaket senaryoları var ama zaten hiçbir ilerleme raporu çok iyi değildir. Yani ilerleme raporları reform sürecinde ya da sekteye uğrayan bu süreçte kalan eksikliklere özellikle vurgu yapar. Dolayısıyla olabildiğince zaten negatif bir algı tüm ilerleme raporlarında var. Ha burada belki yeni olan nedir? Ki bu yeni olan durumlarda zaten şu anda Türkiye'de içeride yaşanan bazı sıkıntıların ve tıkanıklıkların bir yansıması olacak. Örneğin ifade özgürlüğüne ilişkin, biraz daha ifade özgürlüğündeki sorunlara ve kısıtlamalara ilişkin biraz daha ağır ifadeler kullanılması mümkün. Yani işte ifade özgürlüğü sorununun daha ciddileştiği ve daha artarak devam ettiği, işte örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki Türkiye'ye karşı açılan ifade özgürlüğü davalarında bir artış olduğu gibilerinden ifadelerin yer almasını ben bekliyorum. Onun dışında mesela yargıyla ilgili, özellikle bu tutukluluk süreleriyle ilgili, yani, adil yargılanma prensibiyle ilgili bazı kuvvetli ifadelerin olması mümkün. Ama bunun dışında hani tamamen beklentiler dışı çok radikal bir ifadeyle karşılaşacağımızı ben şahsen zannetmiyorum. Yani neyse ve neyi zaten içeride tartışıyorsak az çok son bir yıldır onu göreceğiz. Bu da zaten gittikçe yani 4-5 yıldır, hatta belki 5-6 yıldır konuşmamın başında söylediğim gibi yavaş yavaş durmakta olan ve gerilemekte olan bir reform sürecinin, ya daha doğrusu reform edilememe sürecinin bir yansıması olacak.
Yapılan son kamuoyu yoklamalarında Türk halkının AB üyeliğine inancında geçen seneye göre sert bir düşüş gözlemleniyor. Sizce bunun temel sebepleri neler olabilir? Örneğin Yunanistan'da ve diğer AB ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz gibi olumsuz gelişmeler Türk kamuoyundaki AB desteğini azaltmış olabilir mi?
Tabii o da önemli bir faktör. Ancak burada bence birkaç faktöre birden bakmanın anlamlı olacağını düşünüyorum. Şimdi bir kere öncelikle Türkiye'deki Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin algılara baktığınız zaman yine reform sürecindekine aslında benzer bir tablo görüyorsunuz. Yani 99 ve 2005, hatta 2006'nın ilk yarısının arasında oldukça yüksek bir AB'ye güven ve üyelik perspektifi içeren bir kamuoyu algısı var. Bu işte %70'lere, %75'lere kadar çıkabiliyor. Ancak daha sonra bunun düzenli olarak azaldığını, en son Eurobarometrelerde ise yaklaşık işte %40'lar civarında bir yerlerde sabitlendiğini görüyoruz. Ama tabii diğer farklı ölçümler de var ve hatta bundan daha düşük istatistikleri gördüğümüz bazı ölçümler de var. Ancak yani burada işte farklı sayılara ulaşılsa da hani trend belli. Bu da bu sayının, yani AB'ye güven, AB üyeliğinin iyi bir şey olduğunu ifade eden insanların sayısında çok ciddi bir düşüş ve azalma olduğu. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Bence bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı uygulamış olduğu ikircikli politikalar. Hani bunlardan kastım da aslında şu, hani bir yandan tam üyelik müzakereleri sürüyor, bir yandan kağıt üstünde hatta bazı ilerlemeler bazı alanlarda mevcut. Ama öte yandan özellikle 2005'ten ve hatta 2007'de den beri, yani son derece güçlenen bir Türkiye'nin AB üyeliğine karşıt bir söylem de söz konusu. Yani bunu işte Sarkozy'nin iktidara gelmesiyle beraber gördük, bunu Merkel'in konuşmalarında ve ifadelerinde gördük, seçim kampanyalarında gördük, Avrupa Birliği'nin özellikle parlamento seçimlerinde bu çok görüldü. 2005 yılında örneğin bir müzakere çerçeve belgesine baktığınız zaman, örneğin bir Türkiye'ye ilişkin müzakere çerçeve belgesiyle bir Hırvatistan'a ilişkin müzakere çerçeve belgesini yan yana koyduğunuzda farklı ifadeler olduğunu görüyorsunuz. Yani Türkiye ile ilişkin müzakere çerçevesinde çok ciddi işte imtiyazlı ortaklığa kapı açan ifadeler, işte açık uçlu müzakereler ifadeleri ya da işte çok temel bazı AB politikalarında, işte kişilerin serbest dolaşımı, tarım vesaire gibi çok temel bazı AB politikalarında kalıcı derogasyonlar gibi bazı hükümlerin bulunması, hani Türkiye'nin diğer AB üyesi ülkelerle aynı koşullarda ve standartlarda üye olamayabileceği algısını çok fazla güçlendirdi. Bence en önemli nedenlerden bir tanesi bu. Yani kişilerin AB üyeliğine ilişkin inancı bir anlamda kayboldu. Tabii bununla birlikte başka bazı diğer, özellikle İçerideki yani yerel dinamiklerin de bunda çok büyük etkisi oldu. Bunlardan kastım ne? Örneğin işte bu Avro krizi. Yani Avro bölgesinde yaşanan ekonomik kriz ve Türkiye'nin Avrupa bu kadar ağır bir ekonomik krizden geçerken hala yüksek büyüme rakamlarını yakalıyor olması bir açıdan bir kendine güveni de getirdi. Yani zaten krizde olan bir Avrupa, kendi içlerini yönetemiyorlar, yönetişimleri çok ağır. Oysa Türkiye tam tersi bir gelişme seyrediyor gibilerinden genel bir algının hakim olduğunu da söylemek mümkün. Ve bunu tabii Türkiye'nin yine dış politikası da çok fazla besledi. etti. Yani Türkiye'nin işte kendine ait ve kendi bölgesinde güçlü bir dış politika izlediği, hani belki de bu bölgede daha aktif bir dış politika aktörü olarak ortaya çıkmasının, hani kendine güvenini ülkenin tazelediği ve dolayısıyla Avrupa Birliği'ne olan ihtiyacın da azalmış olduğuna dair de bir algının yerleşmiş olduğunu bence söylememiz mümkün.
Bölgesel gelişmelerin lafı açılmışken hemen dördüncü soruma devam etmek istiyorum. Türkiye'nin bölgedeki rolünün güçlenmesi AB sürecini sizce nasıl etkileyecektir?
Şimdi aslında şöyle, Türkiye'nin bence bu bölgedeki gelişmeler bize şunu çok net bir şekilde gösterdi. Hem Avrupa Birliği'ne bazı mesajlar veriyor bu gelişmeler, hem de Türkiye'ye bazı mesajlar veriyor. AB'ye verilen mesaj şu, biliyorsunuzdur işte Avrupa Birliği'nin işte komşuluk bölgesi politikası var. İşte daha sonra bunu Doğu Ortaklığı şeklinde tekrar revize ettiler. Ancak bu politikaların, yani Avrupa Birliği'nin güney komşuluk bölgesindeki, biliyorsunuz şu anda bu Arap Baharı ve bunu takiben yaşanan karışıklıklar ve hareketlenmelerle çok gündemde. Bu politikaların içeriği aslında çok da fazla dolu değil. Yani bu ülkelerde bir değişim yaratacak ya da AB'yi bu ülkelerde meşru bir aktör ve aktif bir aktör olarak devreye sokabilecek, yani AB'yi küresel bir aktör olarak daha doğrusu devreye sokabilecek bir içeriğe sahip değiller. Ama öte yandan Türkiye'ye, yani baktığımızda Türkiye'den de önce, yani AB'nin oysa halen tekil olarak üye ülkelerinin bu bölgelerdeki siyasetlerde, politikalarda daha aktif olduğunu görüyorsunuz. AB'nin bir bütün olarak etkisinin çok kısıtlı olduğunu görüyorsunuz. Oysa Türkiye'ye geldiğimizde, Türkiye'de de ne kadar artan son zamanlarda hani bölgesel aktör ve bölgesel güç olarak bir kendine güven belki de söz konusu olsa bile, öte yandan özellikle Suriye'de yaşanan krizle birlikte bence Türkiye'de fazlasıyla gücünün limitlerinin farkına vardı, farkına vardırıldı ya da ve bu pozisyonda tek başına bu bölgede yapabileceklerinin sınırlarını da görmüş ve erişmiş oldu. Dolayısıyla aslında bize bu krizler hem AB'ye hem de Türkiye'ye beraber çalışıldığı takdirde çok daha fazla, ikisinin de çok daha fazla etkili aktörler olmasını sağlayacaklarını gösterdi. Yani Türkiye'nin bölgede yaşadığı meşruiyet, özellikle Başbakan Erdoğan'ın bölgedeki hani meşru bir lider olarak ilk defa algılanıyor olması diğer daha önceki liderlere nazaran ve bu aktivizmi aslında AB'nin bölgedeki aktör olması, önemli bir aktör olması yönünde mühim. Bir de mesela şundan da bahsetmek lazım. Bizim bazı işte akademik çalışmalarımız var, yani takip ettiğimiz. Buralarda da, bu çalışmalarda özellikle bu bölgedeki halkların Türkiye'nin AB üyeliğini, Türkiye'nin Avrupa macerasını çok yakından takip ettiklerini görüyoruz. Ve hatta yani Türkiye modeli ya da Türkiye örneği denirken bunun önemli bileşenlerinden bir tanesinin de Türkiye'nin AB ile olan ilişkileri olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla bu açıdan da bakıp bu perspektifin kaybedilmesinin aslında ki bölgedeki etkinin ve aktivizmin de daha orta vadede çok daha ciddi bir şekilde erozyona uğrayabileceğini de bize gösteriyor.
Yıllardır AB-Türkiye ilişkileri üzerine çalışan bir uzman olduğunuzu biliyoruz. Siz Türkiye'nin AB üyeliğine nasıl yaklaşıyorsunuz? Önümüzdeki dönemden neler bekliyorsunuz?
Yani benim kişisel düşüncemi soracak olursanız, ben zaten işte akademik çalışmalarımda da olsun, işte derslerimde de olsun, yani benim kişisel pozisyonum Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olması yönünde. Ancak tabii yani ben sürecin de üyelik kadar, hatta belki üyelikten dahi daha önemli olduğunu düşünenlerdenim. Ancak bu kolay bir süreç değil. Hele ki şu anki gerek Türkiye'deki, gerek uluslararası, gerek Avrupa'daki Avro krizinin tetiklediği siyasi konjonktürde bu yakın zamanda çok zor gözüküyor. Şimdi mesela Avrupa Birliği'ndeki Avro krizine baktığınız zaman bunun en önemli sonuçlarından bir tanesinin genişleme konusunun tamamen rafa kaldırıldığını görüyorsunuz. Yani genişleme artık AB'de 2008-2009'lardan beri konuşulmuyor. Dış politikada aynı şekilde çok fazla konuşulmuyor ya da çok etkin bir şekilde konuşulmuyor. Tabii bunların en büyük nedeni AB'nin çok fazla içe dönmüş olması, dediğim gibi ekonomik nedenlerden ötürü. Türkiye'de dediğim daha önce dediğim faktörlerden ötürü olsun, işte bu avro krizinin tetiklemesi olsun, onun da bir uzaklaşması söz konusu, özellikle siyasi yönelim olarak. Şimdi tabii bu ikisi birleştiğinde çok olumlu bir tablodan bahsetmek mümkün değil. Ancak dediğim gibi bürokratik süreç, yani idari müzakere süreci halen devam ettiği için, yani parlamentoya gidiyorsunuz, parlamentoda her gün orada Türk bürokratları var, bakanları var, Avrupa Parlamentosu'ndan bahsediyorum tabii, çok ciddi bir iletişim ve etkileşim var. Komisyon derseniz biliyorsunuz yakın zamanda bu pozitif ajanda dediğimiz yeni süreci başlattılar. Hani müzakerelere ek olarak müzakerelere bir ivme kazandırmak amacıyla başlatılmış olan bir süreç. Biliyorsunuz vize kolaylaştırması, vize serbestisi gündemde. Daha doğrusu bunun için AB bazı önemli adımlar attı. Yani dolayısıyla hani ortada yürüyen de bir süreç var ve bütün siyasi engellere rağmen bu bir şekilde sürüyor. Şimdi dolayısıyla siyasi bazı dinamiklerin değişmesiyle de bu sürecin daha da canlanabileceğini aslında söylemek, yani ve tamamen öldüğünü söylemek için ne olursa olsun erken olduğunu söylemek de mümkün. Ha, çok uzun sürebilir, çok zorlu olabilir, ancak siyasi dinamikleri de statik olarak almamak gerekir. Örneğin işte Fransa'da seçimler oldu, işte hükümet değişti, Fransa Hollande başa geldi ve şimdi Türkiye ile önümüzdeki dönem Fransa'nın veto koyduğu, daha önce Sarkozy döneminde veto koymuş olduğu başlıklardan birini müzakereye açması söz konusu, yani vetosunu kaldırması söz konusu. Hani bu sadece örnek vermek istediğim, hani siyasal dinamiklerin değişimine ilişkin bir vaka. Ama yani bunun gibi içeride de Türkiye'nin de iç dinamikleri var ayrıyeten. Yani mesela işte Cumhurbaşkanı konuşuyor, AB'ye çok daha fazla vurgu yapıyor, Başbakan konuşuyor, daha farklı vurgular yapıyor. Yani içeride de aslında siyasi olarak bu konunun bazı aktörler tarafından, önemli aktörler tarafından da gündemde tutulma çabası olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla halen bence bu süreç devam ettiği için bir şekilde siyasi dinamiklerin değişmesiyle daha belki orta ve uzun vadede canlanabileceği düşüncesindeyim. Ama şu andaki konjonktür itibarıyla tabii ki de çok ağır ve çok zor ilerleyecek.
Değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz Senem Hanım.
Ben teşekkür ederim.